Ayrım 24.
O sabah işbaşı yapılacağı umuluyordu ama yönetim kurulunun isteklerini yerine getirmemekteki inadı işçileri çileden çıkarıyordu. Çalışmayan ocaklar sadece Varox, Crèvecœur, Miro, Madeleine değildi artık. Victor ve Feutry Cantel'de şimdi işçilerin ancak dörtte biri madene iniyordu. Grev Saint Thomas'a bile sıçramıştı. Direniş yavaş yavaş genelleşiyordu. Varox'a ağır bir sessizlik çökmüştü. Çalışmanın uykuya vardığı büyük işliklerin kendi başına bırakılmışlığı ve boşluğu, ölü bir fabrika havası vardı ortalıkta. Aralık ayının koyu kurşuni göğü altında yüksek asma köprüler boyunca unutulmuş 3-4 kömür vagonu eşyanın suskun üzüntüsünü dile getiriyordu. Aşağıda çatmanın ayakları dibinde kömür yığınları yavaş yavaş eriyor, çıplak ve kara toprak ortaya çıkıyordu. Üst üste yığılmış kaballama direkleri de sağanaklar altında çürüyüp gidiyordu. Kanaldaki iskelede bulanık suda uyukluyora benzeyen yarı yüklü bir şalupa bekliyordu. İçindeki kükürtler yağmura karşın tütmeye devam eden ıssız curuf yığını üzerinde bir yük arabası kollarını üzüntüyle havaya dikmişti. Ama özellikle binalar uyuşup kalmışlardı. Kepenkleri sımsıkı kapalı ayıklama odası, biriken kömür gürültüsünün işitilmediği gözetleme kulesi, buz gibi olmuş jeneratör odası ve ara sıra çıkan incecik dumanlara pek geniş gelen dev boyutlu baca. Çıkarma makinesinin kazanları yalnız sabahları yanıyordu. Seyisler atlara yem indiriyor, işçi başçılar yeniden işçi olmuş, azıcık kendi haline bırakıldı mı harap olan galerideki yıkımı önlemek için tek başlarına çalışıyorlardı. Saat 9'dan sonra ise hizmetler aşamalı olarak yapılıyordu. Ve kapkara kömür tozu kefenleri altında yatan binaların bu ölü sessizliği içinde su pompasının uzun ve kalın soluğu işitiliyordu. O solukta kesilirse sular maden ocağını yıkıp götüreceği için biricik yaşam kalıntısı buydu. Tam karşıda yaylanın tepesindeki Dosen Quarante işçi mahallesi de ölmüşe benziyordu. Lil valisi koşarak gelmiş, jandarmalar sokaklarda devriye gezmişlerdi ama direnen işçilerin dinginliğini görünce vali de jandarmalar da geldikleri yere dönmeye karar vermişlerdi. İşçi mahallesi koskoca ovada güzel bir barış ve dayanışma örneğiydi. Erkekler meyhaneye gitmemek için bütün gün uyuyorlardı. Kadınlar kahveyi kendiliklerinden tavına bağlayarak daha akıllı uslu davranmaya başlamışlardı. Dedikodu ve kavga düşkünlüklerini azaltmışlardı. Hatta yaramaz çocuk sürüleri bile büyük bir olgunlukla durumu kavramış gibiydi. Öyle ki yalın ayak koşuşuyor, sessizce dövüşüyorlardı. Hiç durmaksızın ağızdan ağza dolaşan günlük emir şuydu: akıllı uslu davranmak istiyorlardı. Bu arada Meholar'ın evi yol geçen hanına dönmüştü. Girip çıkanın sayısı belirsizdi. Etyen yardım sandığı yazmanı olarak sandığın 3000 frangının gereksinimi olarak ailelere dağıtmıştı. Daha sonra yeni üyelerin aidatlarından ve bağışlarından öteden beriden birkaç yüz frank gelmişti ama şimdi artık bütün kaynaklar kurumuş, madencilerin elinde grevi destekleyecek para kalmamış, açlık kapılara dayanmıştı. 15 günlük bir veresiye vaat eden Maigrat bir hafta sonra ansızın caymış, hesabı kesmişti. Maigrat genellikle işletmeden buyruk alırdı. İşletme belki de işçileri aç bırakarak bu işi bir an önce bitirmek istiyordu. Ayrıca Maigrat da kaprisli bir zorba gibi davranıyor, ailelerin alışverişe gönderdiği kızların yüzüne bakarak ya ekmek veriyor ya da vermiyordu. Catherine'i elde edemeyişinin öcünü almak için kapısını özellikle Mahode kadının suratına kapatıyordu. Felaket üstüne felaketti. O kışta öyle bir don vardı ki kadınlar ellerindeki kömürün günden güne eridiğini görüyor, erkekler madene inmedikçe de işletmenin bunları yenilemeyeceğini düşünüyorlardı büyük bir kaygıyla. Açlıktan kırıldıkları yetmiyormuş gibi bir de soğuktan gebereceklerdi. Maholarda daha şimdiden her şey tükenmişti. Lavaklar Botelop'un verdiği 20 frangı bozdurup karınlarını kıt kanaat doyuruyorlardı. Pioronlara gelince onların her zaman paraları vardı ama herkes gibi sıkıntı çekiyormuş gibi görünmek için Piorene kadın eteğini uzatsa bütün dükkanın içini boşaltmaya dünden hazır Magrat'tan veresiye alışveriş yapıyordu. Daha cumartesiden pek çok aile akşam çorbası içmeden yatmıştı ve yeni yeni başlayan sıkıntılı günler karşısında hiç kimse yakınmıyor, hepsi dingin bir yüreklilikle verilen buyruğa uyuyordu. Kesin bir güven, körü körüne inananlara adeta dinsel bir inanç gibiydi. Madem ki hak ve adalet çağı gelecek demişlerdi, evrensel mutluluğu elde edebilmek uğruna her türlü acıya katlanmaya hazırdılar. Açlık başlarını döndürüyor, yoksulluğun temelsiz düşlere saldığı bu zavallı insancıkların daracık ufku bundan daha geniş görünmemişti hiç. Bu ufuk ilk kez aralanıyor, çok başka bir evreni gösteriyordu. Gözleri açlıktan karardığı zaman orada şu epeyce yakına gelmiş bulunan, kardeşçe sevişen insanları emeğin ve ortaklaşa yenen ekmeğin altın çağıyla gerçeğe benzeyen düşlerin o erişilmez, ülküsel kentini görüyorlardı. Sonunda oraya gireceklerine olan kesin güveni hiçbir şey sarsamıyordu. Yardım sandığındaki para tükenmişti. İşletme yola geleceğe benzemiyordu. Her geçen gün durum daha da kötüleşecekti ama onlar hala umutluydular ve olgulara küçümseyen bir gülümsemeyle bakıyorlardı. Ayaklarının altındaki yer yarılsa bile bir mucize onları kurtaracaktı. Bu inanç karınlarını doyuruyor, sırtlarını ısıtıyordu. Maholarla komşuları sade suya çorbalarını çabucak sindirdikten sonra bir yarı baş dönmesine, kurbanları hayvanlara yemeden daha iyi yaşama umudunu verdiği coşkunluğa kaptırıyorlardı kendilerini. Etyen tartışmasız önderleriydi artık. Akşam konuşmalarında eğitim her konuda görüşlerini inceleyip keskinleştirdikçe kesin kararlar veriyorlardı. Sabahlara kadar okuyor, aldığı mektupların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Hatta Venger, Öcalıcı adlı Belçikalı küçük bir sosyalist gazeteye abone olmuştu. İşçi mahallesine giren bu ilk gazete arkadaşlar arasında Etienne'e büyük saygınlık kazandırmıştı. Gün geçtikçe artan ünü her gün daha fazla coşturuyordu. Bir sürü insanla mektuplaşmak, taşlanın dört bir yanındaki işçilerin yazgısını tartışmak, Varoks'lu kömür işçilerine öğütler vermek, özellikle de herkesin ilgi odağı haline gelmek, dünyanın kendisinin çevresinde döndüğünü duymak, onun gibi eski bir makinistin, şimdiki yağlı ve kapkara elli bir maden kazmacısının boş gururunu okşayan bir şeydi. Toplumsal sınıflamada bir basamak yükseliyor, kendi kendine bile itiraf edemediği tinsel ve özdeksel isteklerinin doyuma ulaşmasıyla nefret ettiği burjuva sınıfına giriyordu. Tek bir sıkıntısı kalmıştı şimdi. Redingotlu bir beyin karşısına çıkar çıkmaz elini ayağını birbirine dolandıran, onu iyice çekingen hale getiren eğitim eksikliğinin bilinci. Gerçi kendini eğitmeyi sürdürüyordu ama her eline geçeni okuduğundan yöntemsizlik özümlemeyi çok yavaşlatıyordu. Zihninde öyle bir karmaşıklık oluşuyordu ki en sonunda doğru dürüst anlamadığı bir sürü şey doluyordu kafasına. Bu yüzden de sağduyusunun üstün geldiği anlar, yüklendiği görev konusunda kaygılanıyor, beklenen adam olamamaktan korkuyordu. Belki de bir hukukçu, arkadaşlarını tehlikeye atmadan konuşup davranabilecek bir bilgin gerekliydi. Ama içinden gelen başkaldırma duygusu çok geçmeden bu duyguları yok ediyordu. Hayır hayır, hukukçu filan istemezdi. Hepsi rezil, alçak insanlardı bunların. Halkın sırtından semirmek için bilgilerinden yararlanırlardı bunlar. İşler olacağına varırdı. Emekçiler kendi dertlerini kendi aralarında çözmeliydiler. Ve halk önderi olma düşlerine dalıyordu yeniden. Bütün Monceau ayaklarının dibinde, Paris biraz daha uzakta, puslar içindeydi. Kim bilir, belki de bir gün milletvekilliği, görkemli bir salondaki kürsü, millet meclisine girmiş o bir işçinin o kürsüden ilk söylevinde burjuvalara yıldırımlar yağdırışını görüyordu. Etyen birkaç günden beri ne yapacağını bilemez haldeydi. Plochard mektup üstüne mektup yazıyordu, greve giden işçilerin coşkusunu arttırmak için Monceau'ya gelmeyi öneriyordu. Gizli bir toplantı düzenlenecek, buna Plochard başkanlık edecekti. Bu tasarının altında grevden yararlanma, o güne kadar güvensizlik gösteren kömür işçilerinin uluslararası işçi örgütüne çekme fikri yatıyordu. Etienne patırtı çıkmasından korktuğu halde Rösener şiddetle karşı koymasaydı yine de Plochard'ın oraya gelip işe karışmasına izin verecekti. Delikanlı bütün gücüne karşın bu konuda çok daha eskiden beri emeği geçmiş olan ve müşteri arasında hala pek çok yandaşı bulunan Rösener'ü hesaba katmak zorundaydı. Bu nedenle Plochard'a ne yanıt vereceğini bilemiyor, düşünüp duruyordu. İşte tam da o pazartesi günü saat 4'e doğru Etienne aşağıdaki odada Mahode kadınla birlikte yalnız bulunduğu sırada Lille'den yeni bir mektup daha geldi. Aylaklıktan sinirleri bozulan Maho balığa gitmişti. Alavera havuzunun alt katında iyi bir balık yakalayabilirse onu satıp ekmek alabilirlerdi. Bonmort babayla küçük Jeanlin henüz iyileşen bacaklarını sınamak üzere evden sıvışmışlardı. O sırada öbür iki çocuk da cüruf yığınının üzerinde saatlerce yarı yanmış kömür parçaları arayan Alzeyr ile birlikte çıkmışlardı. Artık canlandırmaya pek cesaret edemedikleri zayıf ateşin başında oturan Mahode gömleğinin kopçalarını açmış, karnının üzerine kadar sarkan memesini çıkarmış, Estelle emziriyordu. Genç adam mektubu okuyup yeniden dörde katlayınca kadın sordu. İyi haber mi bari? Para gönderecekler mi bize? Delikanlı başıyla hayır dedi. Kadın sürdürdü. Bu haftayı nasıl geçireceğimizi bilemiyorum. Ama neyse gene de dayanacağız elbette. İnsan haklı oldu mu? Değil mi ya? Yürekleniyor. Sonunda mutlaka üstün geliyor. Mahode kadın o anda pek makul bir biçimde grevden yanaydı. İşi bırakmadan işletmeyi adil olmaya zorlamak elbette ki daha iyi olurdu. Ama madem ki bir kez bırakmışlardı, haklarını almadan dünyada işbaşı yapmamalıydılar. Kadın bu konuda şaşmaz bir kararlılık gösteriyordu. İnsan haklı olduğu zaman haksız gibi görünmektense ölümü göze alsın daha iyiydi. Ah ah diye haykırdı Etienne. Şöyle bir kolera salgını filan çıksa da bizi şu işletmenin bütün sömürücülerinden bir kurtarsa hani yok mu ya? Yo hayır hayır insan hiç kimsenin ölümünü istememeli diye yanıt verdi Mahode kadın. Sizin hiçbir işinize yaramaz bu. Onlar gider yerlerine başkaları gelir. Benim bütün dileğim bunların bir parça olsun akıllarını başlarına devşirmeleri. Bunu da umutla bekliyorum. Çünkü her yerde mert insanlar vardır. Biliyorsunuz ben sizin siyasetinizden yana değilim. Gerçekten de Mahode kadın genellikle delikanlının şiddetten yana sözlerini kınıyor, onu fazla kavgacı bir insan olarak görüyordu. İnsanın emeğinin karşılığını istemesi çok iyi bir şeydi ama neden kalkıp da üstüne vazife olmayan bir sürü şeyle, burjuvalarla, hükümetle uğraşsındı? Neden başkasının işine burnunu soksundu? Bunun sonu hep böyle kötüye varır. İnsan yok yere hırpalanırdı. Gel gelelim gene de delikanlıya saygı besliyordu. Çünkü gidip sarhoş olmuyordu. Üstelik de 45 franklık kirasını hiç aksatmadan tıkır tıkır ödüyordu. Bir adamın davranışı iyi oldu muydu? Kimi kusurlarına göz yumulabilirdi. Bunun üzerine Etienne herkese iş ve ekmek sağlayacak cumhuriyetten söz açtı. Ama Mahode kadın başını salladı. Kocasıyla kendisi daha ilk evlilik yıllarında solucan gibi çır çıplak ortada bırakan o uğursuz 1848 yılını anımsıyordu. Kadın kendini kaptırmış, gözleri uzaklara dalmış, göğüs bağır açık, küçük kızı Estelle ağzındaki memeyi bırakmaksızın dizlerinde uyurken boğuk bir sesle o sıralar çektikleri bütün sıkıntıları bir bir anlatıyordu. Etienne de